Ayrım 13.
Atom savaşının tüm dehşetinin bilincinde olan ve artık hiçbir ulaşım aracının kendisini evine götüremeyeceğini gayet iyi anlayan bu adam ne yapar? Teknolog olarak gayet iyi bir eğitim görmüştür ve bu nedenle de teknik konularda Tibetlilerden üstündür. Eski Yunan matematikçi ve kaşif Arşimet, M.Ö. 285-212 gibi tüm keşifleri yeni baştan yapacak, kaldıraç yasalarını yeniden bulacak, arazi ve bedenleri tekrardan ölçecek, yerkürenin dışında Arşimet noktasına bir kez daha ulaşacaktır. Ve Tibetliler ona hayrandırlar. Bilgi düzeyinin doğal sonucu olarak mühendis, dünyanın bir takım başka köşelerinde de hayatta kalmış gruplar olabileceğini düşünecektir. Nerede olduklarını bilmek isteyecek, içine bir merak kemirecektir. Aralarında zeki teknologlar barındıran diğer gruplarda da aynısı olacaktır. Er geç mühendisimiz bir keşfe çıkacaktır. Diğer gruplar da aynısını yapacaklardır. Her grup, başkalarının da hayatta kalmış olabileceği fikrinden hareket edecektir. Yola koyulmadan önce de terk ettikleri yere günün birinde yabancıların yolu düşebilir düşüncesiyle bir takım mesajlar bırakırlar. Bu mesajlar için hangi dili kullanacaklardır? Az ve öz olarak söyleyecekleri şunlardır. Biz buradaydık ve geri döneceğiz. Burada içme suyu var. Kuzeye doğru gidiyoruz ya da güneye, batıya veya doğuya. Bir mühendis bize yol gösteriyor ya da rahip, mimar, pilot gibi. Tehlike, öldürücü küçük hayvanlar var. Uyarı, 40 mil kadar kuzeybatıda son derece saldırgan bir yerli kabile var. Felaket öncesi bilgi düzeyine sahibiz. Dağın kuzeyindeki vadide bir doktor yaşıyor. Çilekler zehirlidir, yemeyin. Gölcüklerdeki balıklar yenebilir. Kuzeyde ve batıda bulaşıcı hastalık bölgeleri var. Ve yaşadıkları bütün deneyleri diğer hayatta kalanlara armağan edecekler, yardıma muhtaç kardeşlerine el uzatacaklar. Nereye nasıl gideceklerini, yanlarındaki kadın ve çocukların durumunu, radyoaktiviteye karşı bağlaşık durumlarını danışacaklar. Fakat asıl soru olduğu gibi bekliyor. Yabancılarla hangi dilden konuşacaklar? Tibetliler bir kelime İngilizce konuşmazlar. Bizim mühendisimiz ise Rusça yazılmış bir mektup zarfı görse, Kiril harflerini gerçeküstü resim sanır. Nedir bu işin çözümü? Turizm, dünyanın her yanından milyonlarca insanı değişik köşelere çekmiştir. Uluslararası spor temasları birçok değişik insanı bir araya getirmiştir. Bu gruplar da felaketin kurbanları arasındadır. Hayatta kalanlar arasında eğitim görmüş ve zeki bireyler aramanın bir anlamı var mı? Çölün Arabı, Güney Denizlerinin adalısını anlamaz. Peki bunlar İngilizce mi konuşsunlar, Rusça mı, Çince mi, Almanca mı yoksa diplomasi dili olan Fransızca mı? Ya da geri kalan 3900 dilden herhangi birini mi? Geriye uluslararası platformda iletişim vasıtası olabilecek bir tek dil kalmaktadır, resim dili. Ve bu dil modern insan içinde geçerlidir. Bu durum hemen her gün sınanmakta ve kanıtlanmaktadır. Frankfurt Havalimanı'na inen Hintli yolunu resimler sayesinde bulabilmektedir. Çıkış kapısı, bagaj yeri, gümrük, tuvalet, telefonlar ve taksiler. Baden-Baden kaplıcalarında tek kelime Almanca bilmeyen Avustralyalı, bir bakışta Ilıca'nın yerini, tiyatroyu, yüzme havuzunu, acil durumlar için başvuracağı doktoru ve gerek duyabileceği bütün işaretleri görebilmektedir. Olimpiyat oyunlarında nerede döviz bozdurabileceğini hatırlatan levhalarla doludur. Çevirmenleri, bisiklet yarışlarını veya orkestranın çaldığı yeri bulmak da hiç zor değildir. Bütün bunlar konuşmadan ve de yazmadan gerçekleşir. Yalnızca piktogramlar yoluyla. Son 20 yıl yabancı ülkelere yapılan ziyaretlerde okumaya gerek bırakmayan 500'den fazla anlaşılır piktogramın geliştirilmesine tanık olmuştur. Yalnızca Baden-Baden'in gezi broşürü turist rehberlerinde kullanıla gelen 100'den fazla kaplıca piktogramına yer verir. Piktogramlar, Esperanto'nun yapamadığı bir işi gerçekleştirmiş, konuşmaya gerek kalmadan iletişimi sağlamıştır. Piktogramlar, basit imalardan daha fazla şeyler de ifade edebilir. Tam cümlelerin oluşturulmasında da kullanılabilir. Söz gelimi, bir salkım üzüm, şarap, arka planda şato gözüken bir adam, şatoya bu yoldan gidilir. Nişan almış bir adam, burası avlanma bölgesidir gibi. Yabancı bu 3 piktogramdan da gayet açık mesajları alır. Bir ya da daha fazla bardak şarap içmek istiyorsanız lütfen şatoya giden bu yolu izleyin. Aynı zamanda eğer ruhsatınız varsa avlanabilirsiniz. Bir matematikçi 500 adet piktogramdan kaç tane kombinasyon yapılabileceğini bize söyleyebilir. Spor Toto'dan çok daha yüksek bir rakamdır hiç şüphesiz. Piktogramlar çağımızın uluslararası dilidir. Büyük felaketten geriye kalan gruplarımıza dönelim. Eski vatan ve yaşamlarında piktogramları tanımıyor olsalar bile ihtiyaç karşısında bunları keşfedeceklerdir. Her zeki varlık bir zaman sonra kendi ana dilinde mesajlar karalamanın anlamsızlığını kavrayacaktır. Akla en yakın olanı basit ve stilize figürler düşünerek bunları eski kalemlerle kayalara kazımaktır. Aynen kendilerinin rastlamaları halinde anlayabilecekleri figürler. 12 yıldan bu yana dünyanın hemen hemen her yanında taban tepip duruyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hopi Kızılderililerin arasında, Brezilya'da hayalet şehir Sete Cidades'te, Keşmir ve Türkiye'de, Güney Afrika ve Sahra'da, Kuzey Avrupa ve Güney Fransa'da, Kaliforniya ve Kuzey İtalya'da, Güney Denizi Adaları ve Filipinler'de kaya ve mezar resimlerinin fotoğraflarını çektim. Hopi Kızılderililerin reislerinden Beyaz Ayı'yı tanıdım. Beni Kızılderili bölgesinin tepelerinde kalan ve yabancıların merakından kıskançlıkla korudukları derin bir vadiye götürdü. Bu gizli vadide kaya duvarları piktogramlarla doluydu. Beyaz Ayı'ya bu işaretleri okuyup okuyamadığını sordum. Hepsini değil dedi fakat çoğunu tanıyordu. Atalarının bu işaretleri neden ve kimin için bırakmış olduklarını öğrenmek istedim. Yaşlı Kızılderili atalarının bilim adamlarını iddia ettikleri gibi Bering Boğazı'nı aşarak kuzeyden güneye değil, güneyden kuzeye göçtüklerini, bu göç sırasında kabilenin sık sık bölündüğünü ve yeni grupların oluştuğunu anlattı. Yaşadıkları deneyleri kendilerinden sonrakilere aktarabilmek için eskiler bu kaya resimlerine başvurmuşlardı. Kaya resimlerinin farklı tarihlerden intikal ettiği takıldı aklıma. Beyaz Ayı bunun da cevabını biliyordu. Değişik gruplar ve bu gruplardan türeyen nesiller aynı yere gelerek yeni keşifleriyle iyi ve kötü haberleri kayalara kazıyorlardı. Kaya resimleri ve kabartmalar Mao Çin'indeki duvar posterleri kadar büyük bir önem taşımaktaydı. Oswald O. Tobish 6000 kadar kaya resmi toplayarak bunları birbirleriyle karşılaştırmıştır. 20 adet tablo kullanarak Avrupa, Asya ve Amerikan resim gruplarının ne kadar yakın oldukları sergilenmektedir. Tobish bu karşılaştırmalı araştırmalarından sonra bütün kültürlerin karşılıklı olarak etkilendikleri, özellikle kaya resimlerinin mutlaka ortak bir kökenden kaynaklandıkları hükmüne varmıştır. 34. Kızılderililer piktogramları bugün hala kullanmaktadırlar. Sanat ürünlerinde de eski stilize modeller olan piktogramları kullanma alışkanlığından vazgeçmemişlerdir. Kuzey Amerika Kızılderililerinin kum çizimlerinden Ant Kızılderililerinin duvar örtülerine kadar aynı hikayeler anlatılır ve benzer piktogramlar kullanılır. Dünyanın her yanındaki milyonlarca kaya resmi olgusu bütün yerküreyi kapsayan bir felaketle açıklanabilir mi? Günümüzdeki bir felaketten sonra tarih yine kendi kendini tekrarlayacak mıdır? Kurtulanlar diğer kurtulanlarla kendilerini bağlayan geleceğe yönelik patikayı kaya piktogramlarında mı arayacaklar? Geçmiş giderek bize yaklaşıyor mu yoksa bizi aşıyor mu? Günümüz geçmişte ölüm buğsesini mi arıyor? En son geliştirilmiş silah sistemleri, mitolojik adlarla vaftiz edilirse uluslararası anlaşılabilirlik arz eden bir resim yazısını yeniden keşfediyorsak, geçmişin derin kaynaklarına zoraki dalışımız, bu denli aşikar ise, bütün bunların nedeni eski tarihte mi yatıyor, yoksa bizim kendi tabiatımızdan mı kaynaklanıyor? Bilincimiz, geçmişten geleceğe, gelecekte de yeniden geçmişe götürülen bir edebi çark, perpetuum mobil midir? Nerede başlıyor? Sevk edici unsur, asıl sayık nerededir? Bu daireyi döndürmeye başlayan ilk kıvılcım sorununu ortaya atmak bile ukalalık mıdır? Arnold Summerfield, 1868-1951, Yalnızca 3 öğrencisinin Nobel ödülü alışlarından ötürü bile bilim dünyasındaki ayrıcalıklı yerinden emin olabilirdi. Bu öğrencileri Werner Heisenberg 1932, Petrus Debye 1936 ve Wolfgang Pauli'dir 1945. Summerfield'ın diğer bir öğrencisi Hans Albert Bethe, ileri gelen nükleer fizikçilerden biridir ve Los Alamos Atomik Araştırmalar Merkezi'nde Teorik Fizik Bölümü Başkanı'dır. Ünlülerin hocası Summerfield, son derecede mütevazi bir insandı. Bizzat kendisi de dalga uzunluklarıyla ışın dizilerinin yoğunluğuna ilişkin yasaların büyükçe bir bölümünü bulmuştu. En önemli eseri olan Atomik Strüktür ve Işın Dizileri, yıllar yılı atom fiziğinin başucu kitabı olmuştu. Ne var ki Summerfield, buluşlarının bir tanesinde zamanına kıyasla fazlaca ileri gitmişti. Ayrıca bir şanssızlığın da bilim dünyasına fırtınalar koparan Einstein'ın relativite teorisinden önce açığa vurması olduğunu da eklememiz gerekir. Summerfield, ışıktan daha hızlı seyreden partiküller bulunduğu, bu garip nitelikli partiküllerin enerji kaybettikçe daha da hızlı hareket ettikleri yolunda bir teori attı ortaya. Einstein'ın teorisi, Summerfield'ın ışık hızının sınırındaki partiküllerin son derece yoğun bir kitle oluşturduklarına ilişkin gözüpek fikirlerini perdeledi. Bir kez dünyaya takdim edildi mi, en az ihtimal taşıyan en çok tahmine dayalı teoriler bile cazibelerini kaybetmez. Summerfield'ın yüzyılımızın başlarında açıkladığı bu ışıktan daha hızlı partiküller teorisi uzun zaman fizikçilerin eğlence konusu oldu. New York, Columbia Üniversitesi'nden teorik fizik profesörü Gerald Feisenberg, yıllar sonra 1967'de söz konusu teoriyi yeniden ele aldı. 35. Partiküllerle bir de ünvan yakıştıran Feisenberg, tahyon adını uygun gördü. Yunanca'da tahi hız anlamına gelmektedir. Bilim adamları bir kez daha Einstein'a dayanarak ışıktan daha hızlı hiçbir nesnenin seyredemeyeceğini ileri sürdülerse de bazı elementer partikül uzmanları konuyla ilgilendiler ve bu tür partiküllerin mevcut olabileceği görüşünü desteklediler. Bu cesur tez Einstein'ın itiraz kabul etmez teorisiyle uzlaşabilecek midir? Einstein'ın relativite teorisine göre hareketsiz bir süre durum sisteminde bununla ivme etkisi olmayan bir çerçeve dahilinde bulunmak kastedilmektedir. Işık hızına sahip bulunmayan bir cisim, bir başka süre durum sisteminde de ışık hızına ulaşamaz. Bu nedenden dolayıdır ki, ışık hızının sınırında büyük bir kütleye erişen bir partikül de, ışık hızına ne ulaşabilir ne de onu aşabilir. Doğru mudur bu? Çıkış ve kayboluşunda, ışık da partikülleri olan foton ve nötronlarıyla ışık hızında hareket ederken, aynı şekilde yoğun bir kütle arz etmektedir. Cenevre yakınlarındaki CERN'de yürütülen deneylerde her geniş ölçekli sinkronkta elementer partiküller ışık hızının %99.4 kadarlık bir bölümüne eriştirilmiş ve hiç de büyük bir kütlesel yığılma meydana gelmemiştir. Foton ve nötronları çalıştıran nedir? Sırları nerede yatmaktadır? Sahip oldukları tek şey devinim enerjisidir. Bir kez durdurulurlarsa arkalarında iz bile bırakmadan kaybolmaktadırlar. Dietmar Kirsch 36 elementer partikülleri kabaca 3 sınıfa ayırmaktadır. 1. Nükleon ve elektron gibi partiküller. Işık hızının altında seyrediyorlar. 2. Foton ve nötron gibi partiküller. Işık hızında seyrediyorlar. 3. Tahyonlar. Işık hızından daha hızlı seyrediyor. Her şeyden önce tahyonlar yalnızca bir süre durum atalet sisteminde ortaya çıkmaktadırlar ki bu sistem bizim için erişilebilir değildir. Bu nedenden ötürü de Einstein'ın teorisiyle bir çelişme söz konusu değildir. Birinci sınıfa giren partiküller daima ışık hızının altında seyretmekte ve sınırlı enerjiyle bu düzeye ulaşamamaktadırlar. Üçüncü sınıfa giren tahyonlar ise daima ve daima ışıktan daha hızlı hareket etmekte ve ışık hızına düşmeleri mümkün olamamaktadır. Tahyonlar farklı bir süre durum sisteminde mevcuttur. Bizce bilinen ve içinde yaşamakta olduğumuz süre durum sisteminin elementer partiküllerinin tamamen zıttı bir davranış sergilemektedirler. Bir olay, uzaydaki yeri ve meydana geldiği zaman belirtilmek üzere tanımlanabilir. Olay, dört boyutlu bir gerçekliktir. Olayı betimleyen tarih, uzaydaki pozisyonu betimleyen koordinatlarından bağımsız değildir. Çünkü süre durum sistemi değiştiği zaman, zaman ve uzay ölçümleri de değişmektedir. Bu nedenle dört boyutlu bir uzay zamanından söz ediyoruz. Birçok ivmelendirilmiş sistem açısından değerlendirecek olursak, tahyonlar zamanın içerisinde geriye doğru da hareket edebilirler. 36. Karma karışık nitelikler. Sistemimizde her şey geçmişten geleceğe doğru hareket ederken, tahyonlar gelecekten geçmişe doğru bir yolculuk yapmaktadırlar. Bu olgu anlaşılabilir bir hale sokulabilir mi? Tahyonları kaydeden bir alıcıya flaş lambası takıldığını düşünelim bir an için. Flaş öyle bir biçimde programlanmış olsun ki her tahyon impulsu aldığında bir kez çaksın. Ve diyelim ki bir uydu da gece yarısında bir tahyon uyarısı yakalasın. Ne olacaktır? Henüz vakit gece yarısını bulmamış olsa da flaş lambası bu uyarıyı uydudan daha önce belirleyecektir. Flaş lambası tahyon uyarısını önceden yakalayabilecek biçimde nasıl programlanabilir? Tahyonların süre durum sistemindeki zaman kavramı bizim sistemimizde zaman ile aynı şey değildir. Bizim pozisyonumuz açısından tahyonlar ışıktan daha büyük bir hızla geriye doğru seyretmektedirler. Bizim sistemimizde nedensellik ilkesi altında edindiğimiz bilgi birikimine göre her işlem ve sonucun mutlaka bir nedeni olması gerektiği şeklinde açıklanan zorunluluk, dört boyutlu uzay zamanı ve ışıktan hızlı partiküllerle meşgul olmaya başladığımız andan itibaren geçerliliğini yitirmektedir. Bu çelişki bizlerin de tahyon sistemine dahil olmamız halinde çözülebilirdi ve o zaman fizik yasaları yeniden uzlaşırdı. Bizim sistemimizde geçmişten geleceğe düşüncesi mantıklıdır. İşlem ve sonuçtan sonra gelen nedenselliği kuramayız. Tahyon aleminde de eğer bir takım zeki yaratıklar mevcutsa, onların da geleceğin mutlaka bir geçmişi izlemesi gerektiğini kavrayabilmeleri çok zordur. Onlar için normal olan süreç, geçmişin gelecekten üretilmesidir. Biz uzak geçmişten dem vururken, onlar da uzak gelecekten söz ederler. Ve kastettikleri şey de gelecek kavramından bizim çıkardığımız anlamın tamamen tersi olur. Artık kendi kendimize sormalıyız. Zaman nedir, geçmiş nedir, gelecek nedir? Bilincimizde zaman bu anın geçişidir, geçmiş büyümektedir. Deneysel olarak her süre durum sisteminin kendi süre durum zamanının söz konusu olduğu kanıtlandığından bu basit tanımlama yetersiz kalmaktadır. Olağan özdeş saatlerin seçiminde bile zamanlar farklı sistemlerde farklıdırlar. Bilim adamları zaman kavramının ancak ve ancak süre durum sistemiyle ilintili olarak açıklanabileceği kanısını paylaşmaktadırlar. Doğa yasalarına göre hiçbir süre durum sistemi galebe çalmadığına göre fiziki yönden bir zamandan söz etmek anlamsızdır. Düşünce sistemimizi değiştirmeliyiz. Bir olay nedenden önce cereyan edebileceğine göre bizim dayanak noktalarımızı nasıl savunabiliriz? İnsan beyni kimyasal ve elektriksel yöntemlere göre işlev görmektedir. Ölçülemeyen bir zihin ve bilinçlik halleri fizik çerçeveye sığdırılamamaktadır. Telepati deneyleri bilincin aktarabildiğini ve aynı şekilde dalga olarak alımlanabildiğini kesinlikle kanıtlamaktadır. Bilinçlilik hali, parapsikoloji kürsülerinde de bir ön bilinç şekli olarak ele alınmaktadır. Bilinmeyen bir enerjinin beynimize işleyerek, gelecekle ilgili ve bizlerin gerçekten bilmemekliğimiz gereken bir takım bilgileri fısıldaması durumunda, beyin de, bilinç de iki zamansız olgu olarak belirginleşmektedir. Korku ya da bir acı neticesinde gelecekle ilgili olarak addedilen bir takım imalardan söz etmiyorum. Gerçek anlamıyla, parapsikolojide kastedilen şekliyle ön seziyi vurgulamaya çalışıyorum. Beyinlerimizin içinde neler olup bitiyor? Diğer bir boyuttaki, bir başka süre durum sistemindeki atomdan küçük partikülleri düşlediğimiz zaman, farkında olmaksızın bilincimizde yer alan geleceğe ilişkin enformasyondan mı yararlanıyoruz? uzak bir geçmişte yer almış bir takım olaylar uzak bir gelecekte mi tekrarlanmıştır? Geçmiş ve gelecekle ilgili bilgilerin birbirine aktığı ikili bir kanalda mı düşünce üretmekteyiz? Günümüz teknik buluşlarına mitolojik isimler takılması bir rastlantı değil de özgür irademizin dışında kalan bir olay mıdır? Zaman, geçmişe ve geleceğe doğru yönlendirilebilirse doğrudan etkisi hangi yöne doğrudur? Garip bir fikir gibi gelecek ama kuramsal bir tahyon zaman makinesi ile geçmişe yolculuk edebilecek, şu anda gerçekleşecek olan bir olaya düzen verebilir miyiz? Konuyu örneklendirmek gerekirse herhangi bir kişinin tahyon zaman makinesine binip de eski Roma'ya dönmesi ve Jules Caesar'ı Senato'da başına gelecek suikast ile ilgili olarak uyarabilmesi mümkün müdür? İmparator bu uyarıyı dikkate almaksızın yine Senato'ya giderek suikasta uğrayacak mıdır yoksa aksine tarih tamamen farklı bir seyir mi izleyecektir? Uzak geçmişe, uzak gelecekten çeki düzen verebilecek miyiz? Milattan sonra 10 binli yıllarda yaşayacak olan torunlarımız bu tür yönlendirmeleri başaracak mıdır? Bu bakış açısından yaklaşılırsa, gelecek tarafından sürekli olarak düzeltildiği için tarih değişmez midir? Uzay yolculuğu teknolojisi 50 yıl içerisinde ışık hızıyla uçuş düzeyine erişmeyi gerçekleştirirse ve böylece kötümserlerin oluşturduğu kara tarikat geleceğimizi köreltmede yanılgıya düşerse, acaba bu aşama insanlık tarihinde ilk kez mi cereyan edecektir yoksa yalnızca dedelerimizin yapmış olduğunu tekrarlamakla mı yetineceğiz? Dünya dışı varlıklar insanların ilk aşamalarını ziyaret etmiştir şeklindeki iddiamın ciddi bir biçimde üzerinde durmamdan bu yana atalarımız uzay yolculuğunu gerçekleştirmişlerdir cümlesiyle de çelişkiye düştüğümü sanmıyorum. Belki dogmatik görünebilir ama kendi kendimle çelişmiyorum. Çelişki gibi gözüken bir takım noktaları belki de bu örnek biraz olsun açıklığa kavuşturacaktır. Diyelim ki bundan 50 bin yıl öncesinde dünya üzerinde yüksek derecede teknolojik bir sanayi düzeyine erişmiş bir toplum mevcut bulunsun. Yine varsayalım ki bu ileri teknik düzeyindeki atalarımız yüksek hızlara erişebilen uzay gemilerini diğer güneş sistemlerine göndermiş olsunlar. Bu yolculuklar sırasında uzay gezginleri zaman genişlemesi yasalarına tabi olmuşlardır. Uzay gemisinin hızıyla zamanlama konusunda ortaya çıkan farklı hesapları göz önüne alarak, uzay gemisinde geçen bir 10 yılın dünya üzerindeki 40 bin yıla mal olduğunu hayal edelim. Ve kabul edelim ki bu yıldızlara açılabilen uygarlık 40 bin yıl içerisinde M.Ö. 50 bin ile M.Ö. 10 bin yılları arasında ortadan kalkmış olsun. Korkunç savaşlar, doğal afetler ve yerkürenin her yanını kaplayan tufanlar, üstüne üstlük kutupların yer değiştirmesi ya da dış uzaydan gelen bir mikrobun yayılması gibi bir olay yaşanmış olsun. Hayatta kalanlar sil baştan yeniden başlayacaklardır. Korkunç afetlerden sonraki nesiller yine mağaralarda yaşayacaklardır.